Ayrım 2. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 18. 4. Pencere denizliğinde kuluçkaya yatmış Kumru'nun eşi geldi, yanına kondu. Guruldaşmaya başladılar. Sesleri duyan zemin kat sakini Çıt İstemem Hanım, aydınlığa bakan mutfak penceresini açtı, yukarılara bakındı. Başının üstündeki denizliğe konuşlanmış kumruları göremedi, kapattı pencereyi. Çıt İstemem Hanım giriş katında tek başına oturan, yaşlı denmese de belirli bir yaşı aşmış, huysuzluk mertebesine ulaşmış, neredeyse bu dünyadan sıkılmış, çevresinden, bu kentten, insanlardan bezmiş, gülümsemesini çok eski fotoğraflarında unutmuş bir kadın. Kapı zilinin hemen üstünde, herkesin görebileceği biçimde, saydam naylonla kaplanmış yarım dosya kağıdına nakşedilmiş, kimse kimseyi rahatsız etmesin yazısı asılı. Her önünden geçişte insanı usul ve sessiz adımlar atmaya zorlayan bir uyarı. İster istemez parmaklarınızın ucuna basarak, hiç gereksiz bir suçluluk duygusuyla sarmaş dolaş, yavaşça geçiyorsunuz kapısının önünden. Kuluçkaya yatmış kumruyla eşi arasında guruldaşmalar sürdü. Birdenbire kuluçkadaki pır uçtu gitti, eşi kuruldu yumurtaların üstüne. Guruldaşmalara ve kanat sesine bu kez üçüncü kat sakini, hiç de sakin olmayan, genel giderlere katılmam bey, uyuz olarak aydınlığa bakan oda penceresini açtı, kumruyu gördü. Yahu nereden dadandı bu kuşlar buraya diye homurdanarak kapattı pencereyi. Genel giderlere katılmam bey, üst katta yaşayan, her akşam karısıyla kavga eden, rakısına kavuşunca huzura erebilen bir adam. Çok yıllardır evliler, yıllardır komşuyuz. Pek görüştüğümüz yok, merdivende rastlaşırsak merhaba. Rastlaşmamak daha iyi. Her seferinde şikayet ve serzenişleri oluyor. Benim sifon çok ses yapıyormuş, geceleri gayet sık tuvalete gidiyormuşum. Ne yapabilirim? Sifona hoparlör taktırmış değilim ki. Bu genel bir sifonsal ses. Ben de gıcık oluyorum. Fakat henüz susturuculu sifon icat edilmedi. Genel giderlere katılmam bey sanki apartmanın komutanı. Ara sıra emir ve görüşlerini bildirir. Ben asansör kullanmıyorum. Zırt pırt ceryan kesiliyor. Ceryan kesilmese bile ikide bir arızalanıyor. İçinde mahsur kalacağım diye korkuyorum. Bu yüzden binmiyorum. Asansör elektriği ve onarımı masraflarına katılmam. Üstelik arızalar tamamen o kaba kıç kadın yüzünden oluyor. Emredersiniz komutanım. Ama gizlice sık sık kullanıyor asansörü. Kaç defa yakaladım. Kumru gibi gakkuk etti. Apartmanda asansörü kullanmayan, zemin katta oturan Çıt İstemem Hanım, bir de onun 18 basamak üstünde mukim ben, ama ikimiz de asansör giderlerine katılıyoruz. Ben asansörü hiç kullanmıyorum diyorum yöneticiye. Kullanın efendim, niye kullanmıyorsunuz? 18 basamak merdiven çıkıyorsunuz. Spor oluyor, merdiven çıkmak kalbe çok yararlı diyorlar, size de tavsiye ederim. Genel giderlere katılmam beyin kaba kıç dediği, en üst katta oturan apartman yöneticisi, ortak alanımız olan terası kısmen kapatmış, böylece evini gerilla olarak büyütmüş olan teras benim beyin eşi, 100 kilonun üstünde, yüz yuvarlak, toz toparlak, asansör bozan hanım. Binip de dördüncü kat düğmesine basınca asansörün, hay dinini sıvazladığımın karısı anlamına gelen gacır gucur demirsel zorlanma sesleri çıkarmasının ana nedeni ve tek suçlusu. En üst katta oturduklarından mıdır nedir? Teras benim bey ve asansörün imanını gevreten eşi, sanki tüm apartmanın sahibiymiş gibi davranıyorlar. Yönetici ne söylese durumumuz emriniz olur teras benim bey. Hiçbirine düşmanlığım yok, tüm insanları sevmeye uğraşıyorum. Fakat komşularım acayip. Apartmanın kapıcısı yok. Herkes kendisinin kapıcısı. Aslında daha huzurlu bir durum. Bu kadar gıcık komşulara bir de kapıcı al başına belayı bey eklenseydi, herhalde daha sorunlu olurdu bu çok dikenli hayatım. Kapıcısızlık güzel bir şey. Kuluçka kumru geri geldi, eşi yumurtaların üstünden kalktı, dişi gene kuruldu yumurtaların üstüne, biraz guruldaştılar, eşi uçup gitti. Ev telefonu çaldı. Ablam arıyor. Cepten ulaşamamış, merak etmiş. Bir arkadaşının yeğeni, genç bir bayan varmış, Amerika'da eğitim görmüş. O da benim gibi kısa ve talihsiz bir evlilik geçirmiş. Yeniden bir izdivaç yapmak istiyormuş. Çok güzel, kibar, kültürlü bir bayanmış. Ablam bizi tanıştırmak istiyormuş. Yarın sabah Anadolu'ya gidiyorum abla. Gelince ararım ben seni diyerek kapattım telefonu. 5. Bursa'nın birbirini izleyen, gaza basarken aynı anda fren talep eden, kilometre başı kırmızı ışıkları bitti nihayet. Bastım gaza, yol kalabalık. Herkes feribota önündeki arabadan önce binmek istediği için, öndeki bir araba yüzünden feribota binememe durumları göz önünde bulundurularak Yalova'ya doğru sıkı bir yarış başladı. Herkes önündekine selektör yakıyor, herkes herkesi geçmek istiyor. Bana yol vermek istemeyen minibüsün sağından geçip önüne girerken sapıkça korna çalmaya başladı. Hiç oralı olmadım. İki otobüs, bir kamyon solladım. Dikiz aynasında otobüslerden biri kamyonu sollarken öbür otobüs peşine takıldı. Ardımdan deli gibi gelen minibüs iki otobüsün arkasında kaldı. Oh! Bastım gaza, hepsi kayboldu dikiz aynasında. Feribotta çay içerken cep telefonuma mesaj geldi. Ay sonuna kadar Yaşbank kredi kartıyla zırt mağazalarından alışveriş yapanlara %25 indirim. Yaşbank kredi kartım yok, hemen edinebilirim. Tüm bankalar Allah aşkına edinin diye yalvarıyor. Ve fakat zırt mağazalarından satın almam gereken bir şey yok. İstanbul'a ulaştım, gişelerde konvoy olduk. Trencilik oynayarak 2 saatte Beyoğlu'na geldim, eve ulaşılamıyor. Kapatmışlar bizim sokağın girişini. Geçici rahatsızlıktan özür yazısıyla falan değil, granit taşlar yığmışlar sokağın girişine. Taş döşeme işi bizim sokakta trafiği kesmiş. Eve uzakça bir otoparka bırakmak zorunda kaldım arabayı. Bavul, çanta ve naylon torbalarımı ara sokaklarda sürükleyerek geldim eve. Yıktım yükümü asansöre, ben merdivenden çıktım, asansörü bizim kata çağırdım. Madem giderlerine katılıyoruz, biz niye kullanmıyoruz bu asansörü? Anahtarı aranırken kapımın aralık olduğunu fark ettim. Eve hırsız girmiş, darmaduman etmiş ortalığı. Çalınmayan tek şey mutfak penceresi denizliğindeki kuluçka kumru. Aferin kumru. İnsan bir hoşt filan der hırsıza, değil mi? Salak şaşkın bakıyor gözümün içine. Köpek miyiz biz abi dercesine. Gene geldi o adam diye düşündü, tedirgin oldu kumru. Pencereyi açarsa hemen uçarım gibi bir düşünceyle dikildi. Açmadı pencereyi adam, ışığı söndürerek çıktı mutfaktan, şak banyonun ışığını yaktı. Gene ay doğmuş gibi oldu apartman aydınlığına. Ne yapmak istiyor bu ve niye geldi? Onsuz burası ne kadar sakindi. Sifonu çekip çıktım, pır kanat sesi sifon sesinden ürktü. O yokken fırsattan istifade buzdolabından soda almak için mutfağa geri döndüm, ışığı yaktım, yuvaya göz attım. Afallayıp kala kaldım. Yumurtaların yerinde iki tane yavru var. Fare yavrusu gibi fare renginde. Kırılan yumurta kabukları ortada yok. Yuvada temizlik yapmış anne kumru. Demek bunlar yumurtadan çıkalı bir süre olmuş. Mart'ın 29'undayız. O kadar ufacıklar ki olsa olsa bir iki günlükler. Bunların doğum günü 27 Mart olsun. Anlamsızca birbirine baktı yavru kumrular, sonra kafalarını yan çevirip ürkekçe pencerenin ardında kımıldayan dev yaratığı incelediler. Birbirlerine daha da yaklaşarak büzüştüler yuvanın pencereye en uzak noktasında. Neredeyiz lan biz? Kimiz, neyiz diye düşünerek yumdular zar zor açtıkları küçücük gözlerini. Devrisi gün uyandığımda anne kumru ortada yoktu, iki yavru birbirlerine gaga sürtmekteydiler. Anne yavrulara yiyecek bulmaya gitti herhalde diye düşündüm. Annenin yokluğunun ikinci gününde endişelenmeye başladım. Başına bir şey mi geldi acaba? Bunlara ekmek kırıntısı bulacağım derken kedi ya da köpek mi kaptı kumruyu? Babaları nerede peki? Baba konuyla ilgili değil mi? çiftleştikten sonra çekip gidiyor mu? Ne yiyecek bu yavrular? Mutfak penceresinden çaktırmadan inceliyorum onları. Çok çirkinler. Büyüyünce güzelleşecekler herhalde. Beni fark ettiler. Kafalarını yan çevirip kuşkulu bakışlarla mutfağı ve varlığımı incelemeye koyuldular. Biri titremeye başladı. Endişeli garip sesler çıkardılar. Ne bu içeride kımıldayan şey? Bilmiyorum. Neredeyiz? Bilmiyorum. Annemiz nerede? Bilmiyorum. O içeride kımıldayan kocaman şey bizden farklı bir yaratık değil mi? Bilmiyorum herhalde. Mutlaka. Hiçbir konuda senden fazla bilgi sahibi değilim. Sus, kes, sürekli bir şeyler sorma. Onun gagası yok. Görüyorum. Bizim niye var? Bilmiyorum. Sanırım bunlara yiyecek bir şeyler vermem gerekiyor. Niye gerektiğini bilmiyorum. Sorumsuz anne ve babaları yüzünden. Böyle sorumsuzca doğurmak olmaz ki. Sonunda sokak kumrusu olur bunlar. Beyoğlu'nda hemen tinere alışır bu çocuklar. O çok büyük. Evet, tamam, sus. Olup biteni anlamaya uğraşıyorum. Kafamı ütüleme. Ütümüz yok ki. Ütü ne? Bilmiyorum. Pencereyi açıyorum. Ürküyorlar. Uçamadıkları için kaçamıyorlar. Biri tir tir titriyor. Başka kap bulamayarak iki küçük gümüş küllük içinde süt ve su koydum yuvanın hemen dibine. Ekmek kırıntıladım, dizdim yuvanın en dışarlak çalıları üstüne. Pencereyi kapattım usulca. Gümüş, süt ve su kabı olan ilk kumrular bunlar herhalde. Pencere kapandıktan sonra da titremesi geçmeyen öbürüne guruldadı. Oraya bir şeyler koydu. Gördüm. Ne onlar? Bilmiyorum. Burası neresi? Korkuyorum diye gukladı titremesi dinmeyen, başını usulca kardeşinin sırtının arkasına soktu. Ne olacak bu kumrular? Annelerinin başına bir şey geldiyse ne yapmak gerek? Örneğin uçmayı ben mi öğreteceğim onlara? Bir de kumrular çıktı başıma. Kumrular konusunda bilgi edinmem şart. 6. Bağlantılı Fikret'i saymazsak yalnız sayılırım eve en yakın lokantada. Mart bitti, hava günlük güneşlik, bahar geliyor İstanbul'a. Tatil günüm. Güzel bir huzur bahçesindeyim, teras kapıları açılmış, nebatat çiçeğe dönmüş, ancak henüz teras zamanı değil, güneş varsa da hava serin, iç tarafa oturdum. Yemeğimi yiyor, gazete okuyorum, inceden beyaz şarap götürüyorum. Fikret ayık görülüyor, ciddi bir havada, barın ucundaki bağlantılı yerinde, önünde bir bardak viski, konuşmuyor. Çengel bulmaca Nuri girdi kapıdan, elde gazetesi terasa geçti, güneşli bir masaya yerleşti. Gözlüğü yüzüne büyük gelen kır saçlı bir adam ve kendisinden çok genç bir kadın geldiler, en dipteki masaya oturdular. Adam ona hayatım diye hitap ediyor. Ya bir kaçamak ya da kaçamamak. Ambül şarabımı yeniledi. Fikret pek ayık ve suskun, hayret diye fısıldadım. Yok abi, bu hafta Fener yenildi, Galatasaray galip geldi ya. Dublesi tek gibi de Fikret Bey'i gıcık etmek için bugün sarı kırmızı kravat takmış. İlk geldiğinde ona sinirlendi. Biraz atıştılar, sonra Fikret Bey meyve istedi. Dublesi tek gibi sarı erik, kırmızı erik karışık yaptırdı. Fikret Bey de erikleri dublesi tek gibinin suratına çarptı diye bir çırpıda fısıldayarak özetledi olayı dedikoducu Ambul. Yüzü gözlüğüne göre çok küçük, kır saçlı adamla kendisinden çok genç kadın fısır fısır konuşuyorlar ama duyabiliyorum. Ne zaman ayrılıyorsun karından? Verdim avukata hayatım. Mahkeme açıldı mı yani diye sordu kır saçlı adamın hayatı kadın. Açacak işte avukat. Çakmağın gazı bitti. Bitince at beni abi türü çakmaklardan. Kıçında sok gazımı buraya deliği var ve fakat o delikten ona gaz nüfuzu, bizim sokağın köşesindeki en inatçı çakmaklara gaz derk edebilen gazolog tarafından da becerilemiyor. Gazolog onun ırzına gaz akıtmayı başarsa bile o ırzı kırık çakmak kolay kolay yanmıyor, atınca huzura eriyorsunuz. Bir kibrit versene diye seslendim Ambül'e, geldi yaktı sigaramı. Çakmağa o kadar da gerek yok aslında. İlk sigarayı yakmak önemli. Ateşiniz var mı? Gündelik, neredeyse Türkler için merhaba yerine geçebilecek tümce ile çözebilirsiniz işi. Ondan sonra gün boyu sorun yok. İkinci sigarayı birinciden yakarsın. İkinci izmaritleşmeden uzatır üçüncüye nikotin olimpiyatları meşalesini. Muntazam içersen günde sadece tek bir kibrit çöpüne ihtiyaç var. Çakmağa hiç gerek yok. Eskiden çakmak mı vardı? Sen avukata ne verdin yani, vekaletname mi? Evet hayatım, diyor kırsaçlı adam. Kendisine çok büyük geldiği için burnundan aşağı doğru kayan gözlüğünü işaret parmağıyla yukarı doğru iterek. Ne zaman açıyor mahkemeyi? Yarın sabah 9'da. Karın ayrılmak istiyor mu? Yarın sabah 9'da karar verecekmiş. Orospu işte. Böyle konuşma. O kadın çocuklarımın annesi hayatım. Cümlesinden sonra sessizlik çöktü masaya. Kapıdan gülümseyerek, herkese selam vererek, takım elbiseli, boyun bağlı, boynu hep bükük Rahmi Bey giriyor. Tek tek herkesin yanına gidiyor, el sıkıyor, hoş geldiniz diyor. Kendisinden çok genç olan kadın, kır saçlı, gözlüksel, sorunlu adama, çocukların boşanmadan haberi var mı sorusunu yöneltti alt dudağını ısırarak. Hayır, şimdilik yok. Ne zaman öğrenecekler? Boşanınca. Niye onlarla konuşmuyorsun? Daha çok küçükler hayatım. Sanki başka birinin gözlüğünü takmış adamın hayatı kadın sigara yaktı. Birdenbire ambüle, ben bir duble rakı alabilir miyim diye bağırdı. Herkes dönüp o ana dek fısır fısır konuşan kadına ve kır saçlı adama baktı. Gözlüğünü değiştirmesi şart adam rakısını dikledi. Tedirgin bir boşluğu doldurmak istercesine, viskinizi yenileyim mi Fikret Bey diye sordu suçlu bir çocuk gibi, dublesi tek gibi. İstemez, hesap rica ediyorum dedi Fikret sertçe. Ambül duble rakıyı lens takması gereken kır saçlı adamın hayatı sinirli kadına götürdü. Kadın rakıdan dolu dolu bir yudum dikleyip ambül masadan uzaklaşır uzaklaşmaz gene fısıltıya başladı. Boşanır boşanmaz evlenebiliyor muyuz? Öyle hemen olmaz. Niçin? Çocuklar çok küçük hayatım. Gene suskunluk sarıp sarmaladı dip masayı. Bir yandan hesabı hazırlarken, evet ama lacivert erik yok ki Fikret Bey, ben ne yapayım gibisinden kemkümlerken, laciverti söylerken alaylı bir vurgu yaparak gene Fenerbahçe yenilgisine bıyık altı gülümsemeli bir gönderme yaptı bıyığı olmayan dublesi tek gibi. Tamam tamam, ver şu hesabı. Ayrıca lacivert erik var diyerek eliyle bara sertçe vurdu Fikret. Alttan alttan söylenmesini sürdürdü dublesi tek gibi. Hayır, belki vardır. Ben hiç görmedim lacivert erik. Las laciverdi var diye haykırdı Fikret. Getirip hesabı önüne koyarken, ben kara erik mor erik biliyorum, en yakını mor civert demeyi ihmal etmedi dublesi tek gibi. Keşke bıyığı olsaydı duygusunu uyandıran bir bıyık altı gülmeyle. Genelde düzgün bahşiş bırakan Fikret hesabın üstünü bozuk paralar dahil cebine indirirken, olmayan bıyığının altı hala gülücükümsü bir dudak kıvrımı sergileyen dublesi tek gibiye, sanki bir kovboy filminde öbür kovboyu düelloya davet eder bir tavırla, ''Beş kuruş bahşiş bırakmıyorum, sen bu Fenerbahçe konusunda dikkatli ol.'' diyerek ayağa kalktı. Herkese gayet soğukça iyi akşamlar dileyerek hızla çıktı kapıdan. Ben senin bu ilişkiyi taşıyamayacağını biliyordum deyip rakıyı dibine kadar dikledi. Rusya'da yapılacak bir ameliyatla gözlerini çizdirerek bu gözlükten kurtulması farz olan adamın hayatı kadın. Çantasını alıp ayağa kalktı. Beni bir daha arama diyerek hızla uzaklaştı masadan, kırmızı ayakkabılarının yüksek topuklarıyla çıkarabildiğince ses üretmeye uğraşır, sinirli adımlarla attı kendini Beyoğlu curcunasına. 7. Kumru yavruları yuvanın içinde kıpırdanıyorlar, biri çok fersiz, öbürü daha devingen, gözleri anasınınki gibi kapkara. Fersiz devingenin arkasına serilmiş, kaldıramadığı başını kardeşinin arkasına sokmuş, yaşamdan umudu kesmiş bir yatalak hasta gibi gözünü açamıyor. Benim yaşayacağım yok, boş yere uğraşmayın, boş verin siz beni, demek ister mütevekkil bir tavıra bürünmüş, bırakmış kendini. Anne kumru ortada yok. Yetim kumrular vaftiz edilerek isimlendirildi. Karagöz ve boş verin beni. Yuvanın kıyısına dizdiğim ekmekleri yememişler, süte suya dokunmamışlar. Henüz çok kıpırdayamıyorlar. Karagöz yuvanın içinde patıranıyor, boş verin beninin ayağa kalkacak hali yok. Karagöz gagasıyla didikledi boş verin beniyi. O kocaman yaratık gene geldi, içeriden bizi dikizliyor. Bu ne biçim bir yaratık? Bilmem, bize hiç benzemiyor. Çok çabuk hareket ediyor. Ben şu ayağımı buradan alıp oraya koyana kadar o hızla kayboluyor. Yuvanın kıyısına koyduğu ufak ufak şeyler ne? Bilmiyorum. Gaganla didikle bak işte. Niye ben didikliyorum? Gel sen didiklesene. Benim kımıldayacak halim yok. Belki de bize zararlı bir şey. Didikleme o zaman. Ama merak ediyorum. Didikle öyleyse diye guruldayarak usulca kapattı gözlerini boş verin beni. Boş verin beni kesin yolcu. Ölürse ne yapacağım? Bir cenaze töreni düzenleyecek değilim herhalde. Ama ölüsü yuvanın içinde kalacak. Leşi kokacak. Bu kokuya kargalar, martılar üşüşecek. Hem onun ölüsünü hem Karagöz'ün dirisini yiyecekler. Ölmemesi lazım onun. Ölmesi püsküllü bela. Aç lan gözünü, süt koyduk oraya, iç bir iki yudum. Gaganı aralayıp damlalıkla içine akıtacak değilim ya. Anladı ve gözünü açtı. Anında salakça gene kapattı. Korkarım anlamadı. Boş verin beni ölürse Karagöz onun ölüsünü yer mi acaba? Kuş kuşun etini yiyor aslında, fakat kardeş kardeşin etini yemez bence. Yememesi gerek yani. Karagöz hareketlenerek ekmek kırıntılarına yanaştı. Gözüyle beni kerterizledi. Göz göze kala kaldık. Yiyecek benden ürküyor. Geri çekildim, buzdolabını siper edinerek beni göremeyeceği bir noktada pusuya yattım, ben onu görüyorum. Karagöz gagasını ekmek kırıntısına yaklaştırdı. Kafasını oynatarak bir sağ gözüyle bir sol gözüyle yakından inceledi kırıntıyı. Gagasını kırıntıdan uzaklaştırdı. Bir an duraladı. Sanki bir caddede karşıdan karşıya geçecekmiş gibi önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktı. Didikliyorum kararını guruldadı. Didiklersen didikle, bana ne be diye gurul gurul diyerek usulca aşağı indirdi göz kapaklarını boş verin beni. Karagöz kararsızlık cenderesinden kuş beyinli bir mantıkla sıyrılarak gagasını kırıntıya yaklaştırdı. Ani bir hareketle ısırıp ortadan ikiye böldü kırıntıyı. Gagasını göğsüne sürttü. Yarım kırıntıların birini birdenbire yuttu. Kafasını kaldırdı, sağa sola baktı. Aniden kırıntının ikinci parçası kırıntıcığı yuttu. Yumuşak bir şey. İçimde bir boşluk vardı, içimin orası doldu, iyi oldu yani, anlamına gelen kimi gurultular çıkardı. Boş verin beni gözünü açtı. Yuttun mu? Evet. Yuttu, güzel. Öbürüne de öğretmesi lazım bunu. Öbürü hiç oralı değil. Süte bir alışsalar toparlanacak yaratalar. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.